Ayrım 33. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 297. İki genç barmen büyük tepsilerle içeride gezinerek tahta maşrapalardaki siyah birayı önce subaylara, sonra da rütbesiz denizcilere dağıttılar. Subaylar ilgisiz gözükürken denizciler içkileri coşkuyla karşıladılar. Bir garson sonradan akıl etmişçesine nihayet Locke, Jean ve diğer sivillerin oturduğu köşeye geldi. ''Siyah bira alır mısınız beyler?'' Adam maşrapaları iki kafaların önüne koydu ve bir hokkabaz çevikliğiyle küçük bir cam tuzluktan içlerine biraz tuz attı. Beyninden çok parası olan adamın ikramı. Jean nezaket icabı garsonun tepsisine bir bakır bıraktı ve adam minnetle bir baş selamı verdikten sonra diğer masaya geçti. ''Siyah bira alır mısınız bayan?'' ''Belli ki buraya daha sık gelmemiz lazım.'' dedi Locke, tıpkı Jean gibi ısmarlama biraya el sürmemesine rağmen. Görünüşe bakılırsa kendi içkisiyle yetinmeye razıydı. Caldris'in ertesi gün onlara ne gibi zorluklar çıkarabileceğine kafa yoran Jean'ın da hiç içesi yoktu. İki dost alçak sesle sohbet ederek orada birkaç dakika daha geçirdi derken Locke bira maşrapasına bakıp iç çekti. ''Tuzlanmış siyah bira.'' Sert şarabın arkasından iyi gitmez diye düşündü yüksek sesle. Hemen ardından Jean arkalarında oturan kadının dönüp dostunun omzuna dokunduğunu gördü. ''Sizi doğru mu duydum bayım?'' Locke ile Jean'dan birkaç yaş daha genç gözüken kadın çok da güzel sayılmazdı. Ön kollarındaki parlak kırmızı dövmeler ve iyice yanmış teni onun bir tür liman işçisi olduğunu belli etmekteydi. ''Tuzlanmış siyah bir hoşunuza gitmiyor mu? Kabalık etmek istemem ama benimki daha yeni bitti ve...'' ''Ya öyle mi?'' Locke gülümseyerek döndü ve bir maşrapasını omzunun üstünden kadına uzattı. ''Lütfen buyurun, afiyet olsun.'' ''Benimkini de alabilirsiniz.'' dedi Jean kendi birasını uzatarak. ''İçki dediğin kıymetini bilene hora geçer.''
''Geçecek de, eksik olmayın baylar.''
Locke ve Jean fısıltılı sohbetlerine kaldıkları yerden devam ettiler.
''Bir hafta'' dedi Locke, ''bilemedin iki. Ondan sonra Stragos bizi yolcu edecek. Bu delilik teoride kalmayacak. Onu tanrıların cezası okyanusta bizzat yaşıyor olacağız.''
''Bu akşam şişenin dibini bulmadığına o yüzden seviniyorum ya.''
''Bugünlerde biraz kendime acıyınca aklım başıma geliyor'' dedi Locke. ''Ve unutmayı yeğleyeceğim bir zamanın anıları canlanıyor.''
''O olay için özür dileyip durmana gerek yok. Ne kendinden ne de benden.''
''Sahi mi?''
Locke bir parmağını yarısı boşalmış şişenin yanında gezdirdi. ''Ne zaman bir iki bardaktan fazlasına el sürsem gözlerinde farklı bir hikaye görüyorum. Tabii atlı karınca batağı oynamıyorsak.''
''Hey, dur biraz.''
''Niyetim seni kötülemek değil.'' diye alelacele ekledi Locke. ''Sadece işin doğrusu bu. Hem böyle hissetmekte haksız olduğunu söyleyemem. Seni...''
''Ne var?''
Dostunun arkasından yükselen bir hırıltıyla dikkati dağılan Jean kafasını kaldırmış o tarafa bakıyordu. Az önceki liman işçisi sandalyesinden kalkmıştı ve boğazını tutarak nefes almaya çalışıyordu. Jean derhal doğruldu, Locke'nin etrafından dolaştı ve kadını omuzlarından tuttu.
''Sakin olun madam, sakin olun. Bira çok mu tuzlu geldi?''
Kadını ters çevirdi ve sağ elinin ayyasıyla onun sırtına birkaç sert şaplak attı. Fakat kadın boğulurcasına sesler çıkarmayı sürdürerek onu telaşlandırdı. Hatta artık her nefes alma denemesi sonuçsuz kalmaktaydı. Kadın dönüp çaresizlikten doğan bir kuvvetle onu sıkıca kavradı, gözleri dehşetle kocaman açılmıştı ve yüzündeki kızarıklığın bronzlaşmakla hiçbir ilgisi yoktu. Jean kadının önündeki masada duran üç boş bira maşrapasına göz attı ve ani bir idrakle içi buz kesti. Locke'yi sol eliyle kavradığı gibi sandalyesinden kaldırdı. ''Sırtını duvara yasla'' diye tısladı, ''kendini koru.'' Ardından sesini yükseltip tavernadakilere doğru bağırdı. ''Yardım edin, bu kadının yardıma ihtiyacı var.'' Genel bir patırtı koptu, hem subaylar hem de denizciler ayağa kalkıp neler olduğunu görmeye çalıştı. Müşterilerin ve ansızın boşalan sandalye keşmekeşinin arasından siyah pardüsülü yaşlıca bir kadın çıktı, fırtına bulutu rengindeki saçlarını gümüş halkalarla sıkıca at kuyruğu yapmıştı. ''Çekilin, ben bir gemi baytarıyım.''
Yaşlıca kadın liman işçisini Jean'ın kollarından aldı ve sıkılı yumruğunun tabanını kullanarak hastanın sırtına 3 sert darbe indirdi.
''Onu ben de denedim.'' diye bağırdı Jean. Boğulmakta olan kadın hem ona hem de baytara karşı debeleniyor, sorunlarının kaynağı onlarmış gibi ikiliyi itekliyordu. Her geçen saniye yanakları biraz daha şarap moruna çalıyordu. Baytar bir elini kadının boğazına dolamayı ve soluk borusunu kavramayı başardı.
''Tanrılar aşkına.'' dedi yaşlıca kadın. ''Boğazı şişip adeta taş kesmiş. Onu masaya yatır. Tüm gücünle sabit tut.''
Jean boş bira maşrapalarını etrafa savurarak liman işçisini masanın üstüne yatırdı. Etraflarında bir kalabalık toplanıyor, dostunun ısrarı üzerine sırtını duvara yaslamış olan Loke onları huzursuzca süzüyordu. Jean telaşla etrafına bakındığında yaşlıca barmeni ve yamaklarından birini görebildi. Fakat adamlardan biri eksikti. Onlara o biraları servis eden garson hangi cehennemdeydi?
''Bıçak!'' diye bağırdı baytar kalabalığa. ''Keskin bir bıçak hemen!''
Loke sol yeninden bir kama çıkarıp kadına uzattı. Baytar silaha bir göz attı ve kafa salladı. Kamanın bir kenarı gözde görülür ölçüde kördü ama Jean'ın da bildiği gibi diğer kenar bir neşter kadar keskindi. Baytar kamayı bir eskrimci tutuşuyla kavradı, diğer eliyle de liman işçisinin başını sertçe geriye yatırdı.
''Onu var gücünle masaya bastır.'' dedi Jean'a. İri yarı adam pozisyonunun ve cüssesinin tüm üstünlüğüne rağmen çırpınan genç kadının kollarını sabit tutmakta zorlanıyordu.
Baytar genç işçinin bir bacağına yüklenirken kıvrak zekalı bir denizci de onun yanına gelip diğerini kavradı.
''Tek bir çırpınış bile onu öldürür.''
Jean karşısındaki sahneyi dehşet dolu bir ilgiyle seyrederken baytar kamayı genç kadının gırtlağına dayadı, liman işçisinin boğum boğum olmuş boyun kasları taş bir heykelinkiler kadar belirgin, soluk borusuysa bir ağaç gövdesi kadar çıkık görünüyordu. Baytar Jean'ın o durumda huşu verici bulduğu bir nezaketle soluk borusunun köprücük kemiklerinin altında gözden kaybolduğu noktanın hemen üstüne ince bir kesik attı. Parlak kırmızı kan köpürdeyerek kesikten dışarı taştı, sonra da genç kadının boynunun iki yanından aşağı oluk oluk aktı. İşçinin gözleri kafasında geriye dönüyor, çırpınışları telaşa yol açacak kadar zayıflıyordu.
''Parşömen!'' diye bağırdı baytar. ''Bana parşömen bulun!''
Çok sayıda denizci yaşlıca barmeni kahretme pahasına derhal meyhaneyi talan etmeye başlayarak parşömene benzer bir şey aradı. O sırada başka bir subay ite kaka kalabalığın arasından çıktı ve pardüsüsünden bir mektup çıkardı. Baytar mektubu kaptığı gibi sıkıca dürerek ince bir tüp haline getirdi. Sonra da onu köpürdeyen kanların arasından liman işçisinin boğazındaki kesiye soktu. Jean ağzının bir karış açık kaldığının hayal meyal farkındaydı. Baytar bunun ardından bir dizi kulak sızlatıcı küfür mırıldanarak liman işçisinin göğsüne vurmaya başladı. Fakat genç kadın gevşekçe yatıyordu. Suratı tüyler ürpertici bir erik tonundaydı ve gözde görülür tek hareket parşömen tüpünün etrafından sızan kandı. Baytar birkaç dakika sonra çabalarını sonlandırdı ve nefes nefese Loke ile Jean'ın masasının kenarına oturdu, kanlı ellerini pardüsüsünün önüne sildi.
''Faydasız.'' dedi çıt çıkarmayan kalabalığa. ''Sıcak özleri tamamen söndü. Elimden başka bir şey gelmez.''
''Onu öldürdün.'' diye bağırdı en yaşlı barmen. ''Karolası gırtlağını gözümüzün önünde kestin.''
''Çenesi ve boğazı demir gibi kenetlenmiş.'' dedi öfkelenen baytar. ''Ona yardım etmek için yapabileceğim yekâne şeyi yaptım.''
''Ama onu kesip...''
Jean'ın daha önce gördüğü o iri kıyım kıdemli subay peşinde bir grup meslektaşıyla birlikte bar tezgahına yaklaştı. Jean salonun karşısından bile her birinin ceketinde veya tüniğinde çakılı kılıçların üstündeki gül armasını görebiliyordu.
''Jevaun'' dedi adam. ''Yoksa Alime Almaldi'nin yeterliliğini mi sorguluyorsun?'' ''Hayır ama siz de gör...''
''Yoksa onun niyetini mi sorguluyorsun?''
''Ah efendim lütfen.'' ''Arhon'un emrindeki bir hekimi, bir kardeş subayımızı katil mi ilan ediyorsun?'' diye devam etti subay acımasız bir sesle. ''Şahitlerin önünde!''
Barmenin suratındaki kan öyle hızlı çekildi ki Jean o kanın orada toplanıp toplanmadığını görmek için barın arkasına bakmak istedi.
''Hayır efendim.'' dedi adam aceleyle. ''Öyle bir şey söylemiyorum. Özür dilerim.''
''Özür dileyeceğin kişi ben değilim.'' Barmen Almal diye doğru dönüp genzini temizledi.
Sizden af diliyorum Alime. Boynunu büktü. Çok kan görmüşlüğüm yok. Bir cahilliktir ettim. Beni affedin.
Elbette dedi Baytar soğuk bir üslupla. Belki de üstüne ne kadar çok kan bulaştırdığını yeni fark ettiğinden olacak pardüsüsünü çıkardı. Bu kadın ne içiyordu?
Sadece siyah bira dedi Can. Tuzlanmış berrar siyahı.
Ve o bira bizim içindi diye aklından geçirdi karnı düğümlenerek.
Sözleri kalabalıkta yeni bir öfke patlamasına yol açtı. Ne de olsa oradakilerin çoğu az öncesine kadar aynı biradan içiyordu. Jevon sessizlik sağlamak için kollarını kaldırıp iki yana salladı.
Bira tertemizdi. Paylaştırılıp servis edilmeden önce tadına bakıldı. Onu kendi torunlarıma bile içiririm.
Adam boş bir tahta maşrafı aldı, onu kalabalığa gösterdi ve fıçıdaki siyah birayla ağzına kadar doldurdu.
İşte bunu şahitlerin önünde ilan ediyorum. Burası namuslu bir müessesedir. Eğer ortada bir fesatlık varsa bu kesinlikle benim suçum değildi.
Adam birayı lıkır lıkır içerek bitirdi ve boşalan maşrapayı tekrar kalabalığa gösterdi. Müşterilerin mırıldanmaları sürdüyse de bara yönelik öfkeli ilerleyişleri durmuştu.
Kadının bir reaksiyon geçirmiş olması mümkün dedi Almaldi. Bir tür alerji. Eğer öyleyse ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum.
Sesini yükseltti.
Kendini kötü hisseden başka biri var mı? Boğazı ağrıyan, nefes almakta zorlanan.
Denizciler ve subaylar aralarında bakışarak kafalarını sağa sola salladılar. Jean liman işçisinin o ölümcül maşrapaları kendisinden ve Loke'den aldığını hiç kimsenin görmemiş olmasına içinden sessizce şükretti.
''Diğer yamağın hangi cehennemde?'' diye Jevon'a bağırdı Jean. ''Biralar ikram edilirken iki kişiydiler, artık sadece biri burada.''
En yaşlı barben başını hızla sağa sola çevirerek kalabalığı gözden geçirdi. Sonunda dehşet dolu bir yüz ifadesiyle geride kalan yamağına doğru döndü.
Freyald'ın bu kargaşadan korktuğu için ortalarda olmadığına eminim değil mi? Bul onu, bul onu!
Jean'ın sözleri tam da istediği etkiyi yarattı. Hem denizciler hem de subaylar öfkeyle etrafa dağılarak kayıp barbeni aramaya koyuldular. Jean dışarılarda bir yerde muhafız düdüklerinin boğuk boğuk öttüğünü duyabiliyordu. Denizci meyhanesi olsun veya olmasın yakında inzibatlar buraya doluşurlardı. Genç adam Loki'yi dürtüp tavernanın arka kapısını işaret etti. Bir sorun çıkacağını tahmin ettiği anlaşılan birkaç kişi çoktan dışarı sıvışmaktaydı.
Baylar dedi Alime Almaldi Loke ile Jean kadının yanından geçerken, Loke'nin kamasını zaten mahvolmuş pardüsüsünün yerine silerek temizledi ve silahı sahibine geri verdi. Loke kamayı bir baş selamıyla aldı.
Alime dedi genç adam, fevkaladeydiniz.
Ve bir o kadar da yetersiz dedi kadın,
kanlı parmaklarını umursamazca saçlarında gezdirerek.
Buna sebep olan kişiyi geberteceğim.
Burada biraz daha oyalanırsak o kişiler biz olacağız diye aklından geçirdi Jean.
İçinde Loke ile beraber ellerine düştükleri takdirde şehir inzibatlarının onlara herhangi bir emniyet sağlamayacağına yönelik pis bir kuşku vardı.
Salonda başka tartışmalar patlak verdiği sırada Jean nihayet cüssesini kullanarak kendisi ve Loke için tavernanın arka girişine giden bir yol açmayı başarmıştı. Kapı her iki yöne doğru uzanıp giden ışıksız bir ara sokağa çıkıyordu. Bulutlar siyah gökyüzünü boydan boya kaplayarak ayları saklamıştı. Jean gecenin içine daha üç adım atmadan nacaklarından birini refleks icabı eline almıştı bile. Eğitimli kulakları ona inzibat düdüklerinin yaklaşık bir blok batıda olduğunu ve hızla yaklaştığını söylüyordu.
Freyald dedi Loke beraberce karanlıkta yürürlerken, o şerefsiz barmen, o bira bir arbalet oku gibi bizi hedefliyordu.
Ben de aynı sonuca vardım dedi Jean, dostunu dar bir sokaktan geçirdi, yontma bir taş duvarın üstünden aşırdı ve ambarlarla çevriliymiş gibi gözüken sessiz bir avluya çıkardı. Orada kısmen parçalanmış bir kasanın arkasına çöktü ve karanlığa alışmakta olan gözleri Loke'nin siyah silüetinin yakınlardaki bir fıçıya yaslandığını gördü.
''Vaziyet kötü'' dedi Loke, ''hatta düşündüğümüzden de kötü. Altı şehir muhafızının mesai saatleri dışında hangi meyhanelerin güvenli olacağını bilmeme ihtimal nedir? Peki ya yanlış mahalleye uğramaları?''
veya o kadar çok para harcayarak Arhon'un bir meyhane dolusu adama içki ısmarlamaları. Bunların hepsi sadece birer kılıftı. Muhtemelen neyin kılıfı olduklarından bile habersizdiler.
Yani diye fısıldadı Loke, peşimizdeki her kimse şehir muhafızlarına sözü geçiyor.
Bu da priori anlamına gelir dedi Jean.
Ya onlar ya da onlara yakın biri, iyi de neden?
Ansızın arkalarından taşa sürten kösele ışırtısı geldi. Loke ile Jean aynı anda sustular. İri yarı adam dönüp o tarafa baktığında büyük bir karaltının arkalarındaki duvardan atladığını gördü. Parkelere çarpan tabanların sesi ona irice bir adamın yere indiğini gösteriyordu. Jean akıcı bir hareketle pardesüsünü çıkardı, yüksek bir açıyla savurdu ve adamın gövdesine doladı. Gölgeli silüet pardesüyle boğuşurken genç adam öne atıldı ve nacağının küt ucuyla rakibinin kafasının tepesine vurdu. Buna müteakiben karnına indirdiği bir yumrukla onu iki büklüm etti. O noktadan sonra adamın sırtından iterek yüzü koyun yere sermek çocuk oyuncağıydı. Loke baş parmak büyüklüğündeki bir tüpten ibaret olan ufacık bir simyasal feneri sallayarak yaktı. Soluk parıltının etrafa yayılmasını bedeniyle engelledi ve yalnızca tek bir yöne, yani dostunun etkisiz hale getirdiği adamın üstüne düşmesini sağladı. Jean onun niyetini anlayıp pardesüsünü çektiğinde kafası kazınmış, uzun boylu ve kaslı bir adam çıktı meydana. Bir arabacıya veya uşağa uygun bir şekilde alelade giyinmiş olan adam acıyla inleyerek eldivenli ellerinden birini yüzüne götürdü. Jean nacağının yalımını adamın çenesinin hemen altına dayadı.
Efendi de Ferra, hayır lütfen diye fısıldadı adam. Tanrılar aşkına beni Murrayne yolladı. ''Size göz kulak olmam için.''
Loki adamın sol elini tutup deri eldiveni çıkardı. Jean soluk fener ışığında yabancının elinin üstünde bir dövme gördü. Bir gülün ortasındaki açık bir göz. Loki iç geçirdi.
''Bu bir göz.'' diye fısıldadı ardından.
''Hayır, o kahrolası bir budala.'' dedi Jean. Etrafına dikkatlice göz attıktan sonra nacağını usulca yere bıraktı ve adamı sırt üstü çevirdi. ''Sakin ol ahbap, kafana vururken elime hakim oldum ama karnına vururken öyle bir şey yapmadım. Birkaç dakika öylece yatarak soluklan.''
''Daha önce de darbe aldım.'' diye ofladı yabancı.
Jean adamın yanaklarından acı gözyaşlarının parıldadığını görebiliyordu.
''Tanrım, korunmaya ihtiyacınızın olduğu fikrine hayret ediyorum.''
''Belli ki var.'' dedi Loke. ''Seni meyhanede görmüştüm değil mi?''
''Evet, ben de maşrapalarınızı o zavallı kadına verdiğinizi gördüm. Of, hassiktir, karnım sanki patladı patlayacak.''
''Az sonra geçer.'' dedi Jean. ''Kayıp barmenin nereye gittiğini gördün mü?''
''Mutfağa girdiğini gördüm ama çıkıp çıkmadığına dikkat etmedim. O sırada bunun için bir sebebim yoktu.''
''Sektir.'' diye sövdü Loke kaşlarını çatarak. ''Eğer Murray'ni tanıyorsam ihtiyaç olabilir diye yakınlarda asker bulunduruyordur, doğru mu?''
''Bir blok güneydeki eski bir ambarda 4 kişi bekliyor.''
Göz sözlerini sürdürmeden önce birkaç derin nefes aldı.
''Bir sorun çıkması halinde sizi oraya götürmem gerekiyordu.''
''Eh, bir sorun çıktı sayılabilir.'' dedi Loke. ''Ayağa kalkabildiğinde bizi oraya götür. Kılıç marinasına tek parça halinde ulaşmamız lazım. Sonra da Murray'ine bir mesaj iletmeni istiyorum. Onunla bu gece irtibat kurabilir misin?''
''Bir saat içinde.'' dedi adam, yıldızsız göğe bakıp karnını ovuştururken.
''Ona daha önceki oda ve barınma teklifini kabul ettiğimizi söyle.'' Jean düşünceli bir edayla sakalını sıvazladı, ardından kafasını olumlu anlamda salladı.
''Requi'ne de bir not göndereceğim.'' dedi Loke. ''Ona 1-2 gün içinde yola çıkacağımızı söylerim. Zaten sahiden de buralarda daha uzun kalmayacağız. Artık sokaklarda güvenle yürüyebileceğimizi sanmıyorum. Yarın koruma talep edip Villa Candesa'ya gider ve hesabımızı kapattırıp kıyafetlerimizden çoğunu depoya kaldırabiliriz. Sonra da kılıç marinasında saklanırız. Canlarınızı korumak için emir aldık.'' dedi Göz.
''Biliyorum.'' dedi Loke. ''Şu an için emin olduğumuz tek şey efendinin bizi öldürmek değil, kullanmak istediği. Bu yüzden onun konukseverliğinden yararlanacağız.'' Loke askere eldivenini geri verdi. Şimdilik.
33. ayrımın sonu. Sayfa 305.